Ayrım 3.
Borcunu ödemek için çırpınıp duran ama buna imkan bulamayan Barrett amcanın çektiği sıkıntılar, onda bir dereceye kadar isyan etme içgüdüsünün kıpırdanmasına ve beyninde hak ve adalet konularında bir takım soruların belirmesine yol açıyordu. Toprakların mülkiyeti neden onların değildi? O topraklarda yaşamış olan dedeleri onları terleriyle sulamışlardı. Eğer Barrettler olmasalardı, şimdi o yerler deniz kenarındaki araziler gibi bakımsız ve çorak olurlardı. Ve şimdi o taş kalpli ihtiyar, hayatında bir kez olsun eline çapa alıp belini bükmemiş olan o insafsız mal sahibi, gönderdiği yazılı ihtarlarla canını çıkarıyor ve boğazına geçirdiği halkayı, İspanya'da 1870 yılına kadar yürürlükte olan bir ceza infaz sistemi, buna göre idam mahkumlarının boğazlarına demirden bir halka geçirilmekte ve sıkıştırılarak idam edilmekteydi. Giderek sıkılaştırıyordu. Tanrım, insanların adaleti bu muydu? Fakat bu tür başkaldırmalar gelip geçiciydi. Bir süre sonra çiftçilere özgü bir kadere boyun eğişle yeniden eski uysal haline dönüyordu. Mülkiyete karşı körü körüne duyduğu geleneksel saygıyla başkalarının malına göz dikmemesi gerektiğini düşünüyordu. Borcunu ödememenin şerefsizliklerin en büyüğü olduğuna inanan adamcağız, içinde enerjisinin giderek azalmakta olduğunu hissederek her zamankinden daha zayıf ve daha çelimsiz bir halde işinin başına dönüyordu. Durumu daha fazla sürdüremeyeceğinin farkındaydı ama dedelerinden kalan toprakların bir karışını bile terk etmektense ölmeyi tercih ederdi. Noel'de ödemesi gereken kiranın ancak küçük bir bölümünü Don Salvador'a teslim edebildi. San Juan günü 24 Haziran Yahya Yortusu, kira bu tarihte ve Noel'de olmak üzere 6 ayda bir ödeniyor. Geldiğinde cebinde metelik yoktu. Karısı hastaydı. Masrafları karşılamak için ailenin ziynet eşyalarını satmıştı. Eşsiz inci küpeler ve gerdanlıklar ailenin hazinesiydi. İleride kime verileceği konusunda 4 kız kardeş arasında hep tartışmalara yol açardı. Cimri ihtiyar yumuşamadı. Hayır Barrett, bu böyle devam edemezdi. Kendisi yufka yürekli bir insandı. Her ne kadar başkaları farklı düşünüyorsa da, bir çiftçinin gücünün sınırlarını aşan bir çalışmayla kendisini öldürmesine razı olamazdı. Buna yüreği dayanmazdı. Bu bir insanlık sorunuydu. Kendisine yeni bir kira teklifi yaptıklarından bir an önce toprakları terk etmesi için Barrett'i uyarıyordu. Çok üzgündü. Fakat kendisinin de durumu iyi değildi. Ah, şimdi hatırlamıştı. Beygiri satın alması için verdiği borcun vadesi geçmişti. Ödenmesi gerekiyordu. Faiziyle birlikte ulaştığı miktar, zavallı çiftçi, borcunun faizle birlikte ulaştığı binlerce riyallik miktara bakmadı bile. Toprakları terk etme emri aklını başından almıştı. 2 yıldır süren kahredici bir çabanın sonucu, sinirsel yıpranma kendini hemen gösterdi. O, hayatında hiç ağlamamışken birdenbire çocuk gibi hıçkırmaya başladı. Araplardan kalma o gurur ve ağırbaşlılık bir anda kayboldu ve ihtiyarın önünde diz çökerek kendisini topraklardan atmaması için yalvarmaya başladı. Bunu ona yapmamalıydı, onu hep bir baba olarak bellemişti. Fakat Barrett baba olarak ne adam seçmişti ya. Don Salvador'u yumuşatmak mümkün değildi. Çok üzgündü fakat elinden bir şey gelmezdi. Kendisi de yoksuldu. Çocuklarının ekmeğini kazanmak zorundaydı. Gadarlığını yapmacıklı duygusal cümlelerle süsleyerek devam ettirdi. Çiftçi devamlı yalvarmaktan usanmadı. Atalarından ve onların bu topraklar üzerindeki haklarından bahsederek bir süre daha beklemesini rica etti. Sık sık mülk sahibinin Valencia'daki evine gidiyor ve çılgınca bir iyimserlikle borcunu ödeyeceğini söyleyip duruyordu. Sonunda cimri adam ona kapıyı bir daha açmadı. Ümitsizlik Barrett'i değiştirmişti. Uğradığı haksızlık yüzünden hoyrat, çekilmez ve kibirli biri, yani bostanların gerçek bir evladı olup çıkmıştı. Mülk sahibi kendisini dinlemek istemiyor muydu? Süre tanımayı reddediyor muydu? Pekala, kendisi evde bekleyecekti. Herhangi bir şey isteyecek olurlarsa onu evinde bulacaklardı. Görelim bakalım kendisini kulübeden nasıl çıkarıyorlardı. Ve işe koyuldu fakat tedirgindi. Yoldan ne zaman bir yabancı geçse bir haydut çetesi kendisini soymaya geliyormuş gibi paniğe kapılıyordu. Duruşmada hazır bulunması için mahkemeden bir yazı geldi ama gitmedi. O bunun ne olduğunu biliyordu. Bunlar namuslu insanları tuzağa düşürmek için düzenbazların çevirdiği dolaplardı. Eğer kendisinden bir şey çalmak istiyorlarsa, etinin bir parçası olarak gördüğü topraklarda onu bulabilirlerdi ve bu toprakları canı pahasına koruyacaktı. Günün birinde gayrimenkulü boşaltıp teslim etmesi için bir icra emri aldı. Emirde kira borcunu ödemesi de isteniyor, aksi takdirde mallarının hacz edileceği bildiriliyordu. Barrett amca için bu beklenmedik bir şeydi. Kağıtta yazılı olanlara inanmıyor ve gülümsüyordu. Bu üç kağıtçılar içindi, borcunu hiç ödememiş olanlar için söz konusuydu. Halbuki o, sorumluluklarını daima yerine getirmişti. Kendisi o topraklarda doğmuştu. Sadece bir yıllık bir kira borcu vardı. Yok canım, olacak iş değil. Böyle bir şeyi din, iman taşımayan vahşiler bile yapmazdı. Fakat bir akşamüstü, siyah elbiseler giymiş, akbabaları andıran bazı adamların ellerinde dosyalarla yoldan o tarafa doğru ilerlediklerini gördü. Kuşkusuz bunlar beklediği düşmanlarıydı. Kendisini soymaya gelmişlerdi. Hakaretin her çeşidini sineye çeken ama malına dokundular mı canavar kesilen bir Arap gibi içinde kabadayılık ruhu kıpırdanan Barrett hemen kulübesine koştu ve kapının arkasında dolu vaziyette asılı duran av tüfeğini kaptı. Topraklarına adım atacak olan ilk kanun eşkıyasını mıhlamak üzere yanağını silahın kundağına dayayarak asma çardağın altında bekledi. Hasta karısıyla dört kızı çılgınlar gibi bağırarak peşinden koştular ve namlusundan çekiştirerek tüfeği elinden almaya çalıştılar. Çardağın altında bir direkten ötekine gidip gelerek biri silahı vermemek, diğerleri de almak için mücadele ederlerken bağırış çağrışları ayyuka çıkıyordu. Kulübelerden çıkan komşular kırsal kesime özgü bir dayanışma ruhuyla koşup geldiler. Tüfeği ele geçirmek Pimento'ya nasip oldu. Kabadayı yerinde bir tedbir olarak silahı eve götürmeyi uygun buldu. Barrett de onun peşinden gitmek istediyse de iki güçlü kuvvetli delikanlının elini kolunu tutması üzerine buna fırsat bulamadı. Kendi malını savunmasına engel olan bu hayvana karşı bütün öfkesini boşaltmaya başladı. ''Pimento, hırsız herif, tüfeğimi geri ver!'' Fakat ona aldırmıyor, öfkeli ihtiyara iyilik yaptığından emin bir şekilde hoşgörüyle gülümsüyordu. Hatta adamcağızı alıp kendi kulübesine götürdü. Orada kendisinin ve dostlarının gözü önünde bulunması yerinde olurdu. Bir çılgınlık yapmamalıydı. ''Dikkat et Barrett amca, bu insanlar adaleti temsil ediyorlardı. Onlara bulaşan bir garip daima kaybederdi. Sakin olmalıydı, yoksa başına büyük işler açabilirdi.'' Bu arada siyah elbiseli akbabalar Barrett'in kulübesinde bir takım belgeler dolduruyorlar ve büyük bir kayıtsızlıkla mobilyaları ve eşyaları gözden geçiriyorlardı. Evdeki bütün eşyaların hatta kümesteki hayvanların bile dökümünü çıkarırlarken kadınlar da ümitsizce ağlayıp feryat ediyorlardı. Kapıya toplanmış olan komşular olup biteni dehşet içinde izlerken bir yandan da Don Salvador Yahudisine ve ona bir köpek gibi itaat eden bu heriflere içlerinden beddualar ederek zavallı kadınların dertlerine ortak olmak istiyorlardı. Gece olduğunda Barrett yıkılmıştı. O öfke krizinden uykuda gezinir gibi bir hali vardı. Bakışları ayaklarının dibindeki çamaşır yığınlarına takıldı ve ayağı içinde tarım araçları bulunan bir torbaya çarpınca kulağına madeni bir ses geldi. ''Baba, baba!'' O anda birileri titreyen bir sesle ağlıyorlardı. Bunlar kollarına atılan kızlarıydı. Onların arkasında yüksek ateşle tir tir titreyen zavallı hasta kadın vardı ve en geride de Pimento'nun kulübesini doldurarak dışarıya doğru taşan tüm bostan halkı görülüyordu. Onları kulübelerinden çıkarmışlardı. Siyah elbiseli adamlar kapıyı kilitleyip anahtarı götürmüşlerdi. İçinde giyim eşyalarıyla tarım araçlarının bulunduğu bohçalardan başka bir şey kalmamıştı onlara. Evden bir tek bunların çıkarılmasına izin vermişlerdi. Konuşmaları hıçkırıklarla kesiliyordu. Babayla kızları birbirlerine tekrar tekrar sarılırken, kulübenin hanımı Pepeta ve diğer kadınlar da ağlaşarak o cimri ihtiyara lanet ediyorlardı. Pimento yerinde bir kararla araya girme gereğini duydu. Bu olaydan konuşmak için bol bol zamanları vardı. Şimdi yemek yemeliydiler. Allah belasını versin. Bir Yahudi herif yüzünden bu kadar ağlamaya değmezdi. Bunca gözyaşı döküldüğünü görse sevincinden dört köşe olurdu. Bostan halkının pırlanta gibi kalbi vardı. Barrett ailesini herkes severdi. Ekmeklerini onlarla paylaşacaklardı. Mahvolmuş çiftçinin karısıyla kızları geceyi diğer kulübelerde geçirmek üzere komşu kadınlarla birlikte gittiler. Barrett amca ise Pimento'nun gözetimi altında orada kaldı. İki adam kandilin ışığında sigaranın birini söndürüp diğerini yakarak hasır iskemlelerde saat 10'a kadar oturdular. Yaşlı adam çıldırmış gibiydi. İyilik meleği rolündeki bu kabadayının konuşmalarına kısa kelimelerle cevap veriyordu. Konuşmak için ağzını açtığında hep aynı sözleri tekrarlıyordu. Pimento, tüfeğimi geri ver. Pimento ise yüzünde hayranlık okunan bir ifadeyle gülümsüyordu. Bütün bostan halkının bahtsızın biri olarak gördüğü bu ihtiyarın ani hırçınlığı onu hayretler içinde bırakmıştı. Tüfeğini geri vermek mi? Derhal adamın kaşları arasında beliren dikey çizgiden mahvına sebep olan kimseyi delik deşik etmek gibi bir niyeti olduğu anlaşılıyordu. Barret delikanlıya giderek daha çok kızıyordu. Silahını geri vermediği için ona hırsız diyordu. Dostları olmadığını görüyordu. Hepsi de birer nankördüler. Don Salvador'dan farkları yoktu. Orada uyumak istemiyordu. Bunalır gibi oluyordu. Ve aletlerin bulunduğu torbayı karıştırarak içinden bir orak aldı. Onu kuşağı arasına sıkıştırdıktan sonra Pimento'nun herhangi bir engellemesiyle karşılaşmadan kulübeden çıktı. O saatlerde bir çılgınlık yapamazdı. Eğer canı açık havada uyumak istiyorsa kendisi bilirdi ve kabadayı kulübenin kapısını kapayıp yattı. Barret amca doğruca tarlalarına koştu. Kulübenin çevresinde dolanıp durdu. Kapalıydı ve her zaman kapalı kalacaktı. Şu duvarları dedesi dikmişti. Kendisi de her yıl onları onarıyordu. 3 ay önce kızlarıyla birlikte badanalamıştı. Şu anda karanlıklar içinde bile beyazlığı seçiliyordu. Kümes ahır ve domuz ahılı babasının eseriydi ve her iki ucunda birer küçük haç dikili olan samanla kaplı damını eskisi su geçirdiğinden kendisi yenilemişti. Kuyunun ağzını da kendisi örmüştü. Çardağın direkleri de yine kendi eseriydi. Üzerine ızgara biçiminde dizdiği kamışlar arasından karanfiller ve gündüz sefaları dikkati çekiyordu. Şimdi bunların hepsi bir başkasının malı mı olacaktı? Hem de insanlar istedi diye. Kuşağı arasından kibrit kutusunu çıkardı, saman damını ateşe verecekti. Hepsini şeytan götürsündü. Ne de olsa onun malıydı. Tanrı bunu biliyordu. Hırsızların eline geçmektense yanıp kül olması daha iyiydi. Fakat tutuşturmak için eve yaklaştığında sanki atalarının cesetlerini görmüş gibi dehşete kapılarak kibritleri yere attı. Fakat kafasındaki yok etme fikri kükremeye devam ediyordu ve elinde orakla kendisinin celladı olan tarlalara girdi. Felaketinin hazırlayıcısı o nankör toprakla birlikte bütün ürün bunun hesabını verecekti. Tahribat saatlerce sürdü. Taze fasulyelerle bezelyelerin tırmandıkları kamışlar tekmelerle devrilirken baklalar öfkeli orak tarafından biçiliyor, marullar ve lahanalar keskin demirin hareketleriyle kesik başlar gibi etrafa saçılıyordu. Emeğinin semerelerinden kimse yararlanamayacaktı. Sabaha kadar kesip biçerek, tekmelerle ezerek, küfürler savurarak, yeminler ederek tarlanın içinde dönüp durdu. Sonunda yorgun düşünce öfkesi yatıştı ve bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bundan böyle yollarda dilenmek zorunda kalacağını düşünerek kendisini tarlanın yarıklarından bir tanesinin içine attı. Sabahleyin gözlerini rahatsız eden güneşin ilk ışınlarıyla ve başının çevresinde sıçrayıp duran kuşların neşeli cıvıltılarıyla uyandı. Yorgunluktan ve rutubetten her tarafı tutulmuş, hissizleşmiş olarak kalktı. Pimento ile karısı bir şeyler yemesi için uzaktan onu çağırıyorlardı. Barret onları aşağılayarak cevap verdi. ''Hırsız, tüfeğimi sakladıktan sonra ne yüzle?'' Ve nereye gittiğini bilmeden soğuktan titreyerek Valencia yoluna doğru yürümeye başladı. Kupa'nın meyhanesinin önünden geçerken içeri girdi. Civardaki bazı arabacılar Barret'in başına gelenlere çok üzülmüşlerdi. Onunla konuşarak teselli etmek isteyen adamlar içmesi için bir şeyler ısmarladılar. Memnuniyetle kabul ediyordu. Kemiklerine kadar işleyen soğuğa karşı iyi gelirdi. Ve içkiyle arası iyi olmayan adam boş mideye indiğinde ateş gibi yakan 2 bardak içkiyi arka arkaya devirdi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Daha sonra cesetlerinki gibi bembeyaz oldu. Gözleri kan çanağına döndü. Derdini paylaşmak isteyen bu arabacılarla babacan biri gibi konuşuyor ve onlara evlatlarım diye hitap ediyordu. Dili çözülmüş, konuşkan biri olup çıkmıştı. Mutluluktan uçuyor, başına gelenlerin üzülmeye değmeyecek kadar önemsiz olduğunu söylüyordu. Henüz her şeyini kaybetmemişti. Evdeki en değerli eşyaya sahipti. Dedesinden kalma orağı 50 hanega, 55,5 litrelik bir tahıl ölçüsü. Buğdaya bile değişmeyeceği bir mücevherdi. pırıl pırıl eğri çeliği kuşağı arasından çıkarıp gösterdi. Çok ince, çifte su verilmiş, son derece keskin bir aletti. Barrett'in dediğine bakılırsa havaya atılan bir sigara kağıdını bile ikiye bölebilirdi. Arabacılar hesabı ödedikten sonra hayvanlarını Valencia'ya doğru sürerek yollarına devam ettiler. İhtiyar meyhanede bir saatten fazla oturdu. Başı iyiden iyiye dumanlanmıştı. Kendi kendine konuşuyordu. Durumunu fark eden meyhanecilerin sert bakışlarını üzerinde hissedince utandı ve kimseye selam vermeden kararsız adımlarla dışarı çıktı. Gözlerinin önüne bir türlü hafızasından silemediği inatçı bir görüntü geliyordu. Gözleri kapalı, benim aklet ile deniz arasında yer alan bir saatlik mesafedeki geniş portakal bahçelerini görüyordu. İşlerini halletmek için oraya defalarca gitmişti ve şimdi tekrar oraya gidiyordu. Bakalım şeytan mülk sahibini karşısına çıkaracak kadar iyi miydi? Cimri adamın portakalları teker teker sayarcasına güzelim ağaçları bakışlarıyla incelemediği tek bir gün bile yoktu. Bacakları vücudunu uzun süre taşıyamayacak kadar dermansızdı. Dinlenmek için sık sık duruyordu. 2 saat süren bir yürüyüş sonunda oraya vardı. Alkol onu esir almıştı. Yaşadıkları yere bir hayli uzak olan bu yerlere niçin geldiğini bilmiyordu. Ve sonunda yolun kenarındaki bir kendir tarlasına yığılıp kaldı. Az sonra yeşil ve dik saplar arasından sarhoşun horultuları gelmeye başladı. Uyandığında akşam olmuştu. Başının ağrıdığını, midesinin kazındığını hissediyordu. Kulakları uğulduyordu. Dişleri dolgulu ağzı müthiş bir şekilde paslanmıştı. Yahudinin bahçesinin yakınlarında ne arıyordu? Buralara kadar nasıl gelmişti? Kendisini böyle rezilce bir durumda görünce dürüst bir adam olmanın içgüdüsüyle utandı ve bir an önce oradan kaçmak için ayağa kalkmaya çalıştı. Kuşağına çaprazlama soktuğu orağın midesi üzerindeki soğuk teması ona ürperti veriyordu. Ayağa kalkar kalkmaz tarladan çıkmak için başını kendir sapları arasından uzatınca yolun kıvrımında ağır adımlarla yürüyen pelerinle sarılmış ufak tefek bir ihtiyar gördü. Barrett o anda bütün kanının beynine sıçradığını hissetti. Sarhoşluğu yeniden baş gösteriyordu. Kuşağından orağı çekerek doğruldu. Bir de şeytanın kötü olduğunu söylerler. Önceki günden beri görmek için yanıp tutuştuğu adamı karşısına çıkarmıştı işte. Yaşlı tefeci o gün evden çıkıp çıkmamakta tereddüt etmişti. Barrett'in halinde onu işkillendiren bir şey vardı. Olay yeni olmuştu ve bostancılara güvenilmezdi. Fakat birçok kişinin kendisinin yokluğunda bahçelerden yararlanacağı kaygısı duyduğu korkudan baskın çıktı ve hacizli kulübenin bu taraflara bir hayli uzak olduğunu düşünerek yola çıktı. Meyve bahçelerini zevkle seyrederek korkularının ne kadar yersiz olduğunu düşündüğü bir sırada kendir tarlasından kıpkırmızı bir yüzle çıkan Barrett'i gördü. Kaçmasına engel olmak için 2 kolunu açarak yolun kenarındaki sulama kanalına doğru kendini sıkıştıran adam o anda gözüne cehennemden çıkmış kocaman bir zebani gibi göründü. Rüya gördüğünü sandı. Dişleri birbirine vurmaya başladı. Yüzü yemyeşil oldu. Pelerini kayıp yere düşünce boynuna sardığı kirli mendiller ve eski püskü ceketi ortaya çıktı. O kadar büyük bir korkuya kapılmıştı ki farkında olmadan onunla Valencia lehçesi yerine Kastilya diliyle konuşuyordu. Kastilya dili bildiğimiz İspanyolcadır. Her ne kadar Valencia'nın kırsal kesimine Valencia lehçesi hakimse de şehirliler Kastilya dilini konuşmayı tercih etmektedirler. Barrett evladım diyordu kesik kesik. Hepsi bir şakaydı inan bana. Dün olanlar seni bir parça korkutmak içindi. Yine topraklarda oturacaksın. Yarın bana bir uğra, konuşalım, kirayı ne zaman istersen ödersin. Ve Barrett amcanın yaklaşmasına engel olmak için öne doğru eğiliyordu. Çeliğinde güneşin parladığı, mavi gökyüzünün yansıdığı müthiş oraktan kaçmak için çabalıyordu. Fakat arkasında su kanalı olduğundan kımıldayamıyor, kasılmış elleriyle kendisini korumaya çalışarak vücudunu iyice geriye doğru atıyordu. Çiftçi bembeyaz ve keskin dişlerini göstererek bir sırtlan gibi sırıtıyor ve ''Yalancı, yalancı!'' diyerek horultulu bir sesle cevap veriyordu. Ve ileriye doğru ümitsizce uzatılan zayıf, kuru elleri bir yana iterek elindeki alete herhangi bir şeyi biçmek ister gibi sağa sola sallamaya başladı. ''Fakat Barrett evladım, bu da ne oluyor? İndir şu orağı, onunla oynama, sen şerefli bir adamsın, kızlarını düşün, tekrar söylüyorum bu bir şakaydı.'' Yarın gel anahtarı sana vere. Ay tüyleri diken diken eden bir kükreyiş duyuldu. Yaralı bir hayvan bağırıyordu sanki. Engellerle karşılaşmaktan usanan orak, nihayet tek bir darbede kasılı ellerden birini devirmişti. Sinirler tarafından tutulan el, bilekte asılı olarak duruyordu. Kıpkırmızı bir et parçası halinde görünen bilekten fışkıran kan, baretin üzerine sıçradı. Kırmızı sıvının sıcaklığını yüzünde hisseden adam birden kükredi. İhtiyar bacakları üzerinde sallandı. Fakat yere düşmeden önce orak enlemesine yeniden hareket etti ve boynunda sarılı mendilleri keserek başını neredeyse gövdesinden ayıracak kadar boğazında derin bir yara açtı. Don Salvador sulama kanalının içine düştü. Başı çamura gömülmüş, bacakları kanalın dışında tıpkı boğazlanan bir hayvan gibi debeleniyordu. Açılan derin yaradan boşalan tüm kanalıyla kızıla boyanan sular sakin sakin akarken hafif bir şırıltı akşamın ağır sessizliğini canlandırıyordu. Barrett yolun kenarında şaşkın şaşkın baka kaldı. Bu hırsız herifin ne kadar da çok kanı vardı. Kızıla boyanan kanalın suyu çoğalmıştı sanki. Bu kan deresi taşıp kendisini boğacakmış gibi bir korkuya kapılarak kaçmaya başladı. Daha güneş batmadan haber bütün ovayı bir top patlaması gibi sarstı. Bir halk kendisine ezen bir valinin ölümünden nasıl gizli bir sevinç ve yapmacıklı bir üzüntü duyarsa, bütün bostan halkı da Don Salvador'un ölümüne öyle ağladı. Hepsi de bunun Barrett amcanın marifeti olduğunu tahmin ediyorlardı ama kimse ağzını açmadı. Tüm kulübeler en kuytu köşelerine kadar ona açıktı. Kadınlar onu etekliklerinin altında gizlemeye hazırdılar. Ancak Don Salvador'un katili bir Mecnun gibi insanlardan kaçarak bir bostandan diğerine dolaşıp duruyordu. Yol kenarlarında uyuyor, köprü altlarında gizleniyordu. Köpeklerin avlamalarından korktuğundan tarlalardan yol alıyordu. Günün birinde jandarmalar onu bir samanlıkta uyurken yakaladılar. Bostanlarda 6 ay boyunca yalnızca Barrett amcadan söz edildi. Pazar günleri erkekler ve kadınlar Valencia cezaevine giderek parmaklıklar ardında gözleri her zamankinden daha çukura kaçmış, daha zayıf görünen zavallı kurtarıcılarını ziyaret ediyorlardı. Nihayet duruşma günü geldi ve Barrett amca idama mahkum oldu. Haber tüm ovada büyük bir üzüntü yarattı. Papazlar ve belediye başkanları böyle bir ayıbı önlemek için seferber oldular. Civardan birinin dar ağacında can vermesi görülmüş bir şey değildi. Barrett'in her zaman uysal biri olması ve seçimlerde bölgenin ağasının gösterdiği adaya oy vermesi sebebiyle hayatını kurtarmak için birkaç kez Madrid'e gidildi ve sonuçta cezası müebbet hapse çevrildi. Septe'ye gönderilmek üzere hapisten bir mumya gibi çıkan çiftçi birkaç yıl sonra orada can verdi. Aile rüzgara savrulan bir avuç saman gibi dağıldı. Kızları kendilerini misafir eden ailelerin yanından teker teker ayrıldılar ve ekmeklerini hizmetçilik ederek kazanmak için Valencia'ya gittiler. Yaşlı kadın ise hastalıklarıyla başkalarını rahatsız etmemek için hastaneye yattıktan kısa bir süre sonra öldü. Bostan halkı başkalarının felaketini çabucak unutan herkes gibi Barrett amcanın başına gelen korkunç faciayı zaman zaman hatırlayarak kızlarının ne yaptıklarını soruyordu. Fakat tarlaları ve kulübeyi kimse unutmadı. Onlar bahtsız kiracının adalet tarafından çıkarılıp atıldığı günkü haliyle kaldı.